Deniliyor ki ehli tasavvuf, alemin kıdemi hususunda maddiyun filozoflarının gittiği yolda giderler. Gelenbevi akaidi. Bunu nasıl izah edebilirsiniz? Tevhid akidesiyle nasıl telif edebilirsiniz? Soru budur. Soruyu ben ilk defa düzelteyim müsaadenizle, rutuş yapayım. Ehli tasavvuf alemin kıdemine kail değildir. Hele bütünü hakkında böyle bir şey düşünmek tamamen hatalıdır. Mütasavvifin dediğimiz ehli tasavvuf içinde esasen alemin kıdemine değil de vahdeti vücut ve hatta biraz da işi ileriye götürerek vahdeti mevcut kanaatine, faraziyesine saplananlar alemin kıdemine kail oluyor gibi anlaşılır. Hadizatında öyle değildir. Bugün öğlende bir nebze temas ettiğim bir husustur bu. İlk defa mutasavvife'yi anlamak lazım. Mutasavvife bizzat kendilerinin anlattığı gibi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan manen gizli Sevir mağarasında, Hira mağarasında veya Hazreti Ali ile baş başa verdiği zaman bir şeyler aldı, kanaatinde değilim. Kitabı, sünneti, icmaı bilen bir insanın da bu kanaatte olmasına imkan yok. Çünkü bu hususu teyit eder hiçbir hadise mevcut değildir. O devirde dahi bu türlü şüphe ve kuşkular vardı, Hazreti Ali'ye soranlar oldu. En muteber kitaplara efkarınızı havale edeyim, Buhari, Müslim'de çok görürsünüz bunu. Ya Ali, senin yanında Resul-i Ekrem'den sana intikal eden gizli bir şey var mıdır? O kılıcının kabzasında diyete ait, akile mevzuunda bir şey, zimmiler hukukuna dair bir şey çıkarıverdi ki İslam hukukunda mevcut olan meselelerdir bunlar. Allah Resulü'nden hususi mahiyette bir şey aldığına dair hiçbir şey bilmiyoruz. Belki Hazreti Ali'nin aldığı şey batını Muhammed'e aleyhissalatu vesselam zahiri amele devamı nispetinde Hazreti Ali'ye aksediverdi. Hüşyar duygular, duyar bir gönül, işleyen bir kafa, lahut alemine müteveccih varlık Resul-i Ekrem'den aynen Hazreti Ali'ye aksediverdi. Sevir mağarasında Resul-i Ekrem ile Hazreti Ebu Bekir'in muhaverelerine şahit bulunuyoruz. Bize intikal ettiriyorlar bunu. Hadis kitaplarının ve Kur'an-ı Kerim'in dışında gizli böyle gaybi bir şey varsa, kitaba yazılmayan, o devrin büyüklerinin yani bütün sahabi ve tabiinin bilmediği esrarengiz bir şey varsa ona diyeceğim yoktur. Ama bütün sahabe ve tabiinin Sevir mağarasındaki muhavereye dair anlattığı şeyler arasında dahi Resul-i Ekrem'in gizliden gizli Hazreti Ebu Bekir'e bir şey öğrettiğine dair hiçbir şey yoktur. Bunlar meseleleri kuvvetlendirmek için herhalde bir mesnet arıyor, ararken böyle vahiy şeylere meseleleri dayıyorlar. Öyle yapacaklarına bence. Mutasavvife kendi meselelerini doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde dininin en büyük mümessili olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a dayasınlar, sarsılmaz bir hakikate dayamış olacaklar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şumullu vazifesi var. Bu vazifelerden bir tanesi bir devlet tesis etmek, bu devlet içinde Müslümanların, Müslümanlığın bütün icabatını rahatlıkla yapar hale gelmelerini temin etmektir. Ve Allah'ın tevfik ve inayetiyle bu olmuştur. Bir taraftan da Müslümanlar bu sistem ve devleti şuurlu olarak elde tutabilmeleri için kendilerinin İslam adına çok enerjik, çok dinamik olmaları ve gönülleri dışarından daha parlak olması iktiza eder. Yoksa bir noktada gönülle dış alem arasında denge bozulursa İslam devleti de gider payimal olur. Payimal olur. Binaenaleyh Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bu gönül meselesi, ruh meselesi, kalp meselesi bunu farzlardan alın da en küçük adaba kadar meselelere bağlayıvermişti. Mesela onun hayatında biz görürüz ki her sabah bazen 200 defa La ilahe illallah vahdehu la şerike le okur. Sünnetle sabit bu. Bu belki havasa mahsus bir şeydir. Yani ancak onlar yapabilirler. Avamda mahrum kalmasın diye sabah akşam namazlarında farzdan sonra 10 defa La ilahe illallah vahdehu la şerike le okursunuz. 7 defa ecirna minennar dersiniz, Allahümme ecirna minennar dersiniz. Ondan sonra Allahümme etkinler cennete dersiniz. Bunlar Resul-i Ekrem'in tavsiye buyurduğu sallallahu aleyhi ve sellem ve yaptığı şeylerdir.
La ilahe illallah ne kadar deseniz yine az söylemiş olursunuz. Selahat-ı selam ne kadar söyleseniz yine az söylemiş olursunuz. Nitekim sahabi gelir huzur-u risalet penahiye, ya Resulallah ben günün şu kadarını, mesela dörtte birini selahat-ı selamla geçiriyorum. Çok güzel diyor, daha fazla yapsan daha güzel olur diyor. Geliyor sonra diyor, ya Resulallah günün yarısını yapmaya başladım, güzel diyor, daha fazla yapsan daha fazla olur diyor. Dikkat buyuruyor musunuz? İbadet-ü taatı el verir ki seni mağlup etmesin. Altından kalkamayacak şey haline gelmesin. Din yüsürdür esasen, götürebileceğin kadar alacaksın. اِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَا يُشَادَ الدِّينَ اِلَّا غَلَبَهُ Götüremeyecek hale getirirsen dini, sonra kendin bırakır terk edersin, mağlup olursun. Götürecek kadar sırtını alacak, farzları terk edemezsin, vacipleri terk edemezsin, müekked sünnetlerde itaba uğrarsın. Ama sair şeylerde artırabildiğin kadar arttır. El verir ki onu sonuna kadar götürmeye azimli ol. İşte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ruhta inkişaf hasıl eden, gönülde inkişaf hasıl eden bu batın tarafına batını Muhammed aleyhissalatu vesselam diyoruz. Böyle yapan kimse inşallahü teala batın yönüyle çok parlak olur, iç yönüyle çok parlak olur. Resul-i Ekrem'in bu mesleği bir iki asır sonra biraz perdelendi. İç alem ölüverdi. Mesela Kur'an okumaya başladılar ama gırtlaktan aşağıya gitmiyordu. Hadis okuyorlardı ama muktezası makes bulmuyordu gönüllerde. Şunu bunu ilzam için güzel parlak laflar söylüyorlardı, diyalektik yapıyorlardı. Fakat o sözler gönüllerinde tesir ve heyecan meydana getirmiyordu. Azalmıştı bu tesir. Bunun için müceddidler zuhur eder. Yani dini asıl saffetine, aslına irca etmek isteyenler zuhur eder. Yeniden Müslümanlarda bu heyecan ve teessürü meydana getirmek isteyenler zuhur ederler. Mesela Ebu Hanife'yi bunlardan biri sayın, İmam Şafii'yi biri sayın, büyük muhaddis İmam Ahmet Hanbel'i bunlardan biri sayın, Maliki'yi, Sevri'yi, Evza'yı bunlardan biri sayın, Zühri'yi biri sayın. Ama müceddit tarihini yazanlar diyorlar ki İmam Şafii, Ömer bin Abdülaziz ondan sonra da İmam-ı Şafii'dir diyorlar. Belki bunlar çeşitli sahaların mücedditleridir. Bu büyük zatlar halkta bu heyecanın sönüş ve ölüşünü görünce buna bir çare aradılar, aradılar, aradılar, düşündüler. Yeniden sünnete dikkati çekmek, Resul-i Ekrem'in yaşadığı hayatı getirip gönüllere hakim kılmak. Bunun için medreseler, ekoller kurdular. Bu ekollere halkları böyle davet ettiler, fertleri davet ettiler. Onlara nasihat etmeye başladılar. Dinin özünü aslını anlattılar. Bunlar samimi hasbi kimselerdi. Benim gibi garazı, art fikri falan filan yoktu. Söylediği söz hemen cemaatin içinde heyecan uyarıyordu. Mesela Sümnun gibi bir tanesi çıkıyordu kürsüye, cemaat dinleyin diyordu. Rivayetler veli menkıbelerinde o cemaate dinlemiyorsanız kandiller harekete geliyordu. Bu kadar ufkunda manyetik alan meydana getiren güçlü kimselerdi bunlar. İbrahim İbni Ethem güçlü kimseydi, Fuzayl İbni İyaz güçlü kimseydi, Bişri Hafî bunlar Ahmet bin Hanbel'in muasırlarıdır, güçlü kimselerdi, Cüneyd-i Bağdadi güçlü kimseydi. Bunlar etrafına adam aldılar, benim beş talebeyi yanıma almam gibi. Ve sonra Resul-i Ekrem'in evrat ve eskarını onlara veriverdiler, onunla meşgul ettiler, psikolojikman bir beyi yıkaması yaptılar, yani kendilerini mahveden, Füzuli, eracifi kafalarından attırdılar onlara. Yeniden gönüller Allah'a teveccüh etti. Sözü, sohbeti, konuşması, teveccühü iksir olan o insan karşıda büyük bir müessiriyetle tesir icra etmeye başladı. Ve derken bu tesirle müteessir olan kimseler onun etrafında mürit gibi toplanıverdiler. Ve böylece tasavvuf ekolleri meydana geldi. İşte ondan sonra Kadiri tarikati, Rufai tarikati, Şazeli tarikati, Mevlevi tarikati, Nakşibendi tarikati, ondan evvel Hacegan tarikatiydi. Muhammed Bahauddin Nakşibendi'den sonra oldu Nakşibendi tarikati. Tarikatlar böyle teessüs etti. Bunları evhama, hayalete dayayacağımızdan tecdit hareketine dayamak, Resul-i Ekrem'in sünnetini ihya hareketine dayamak daha makul olacaktır. Bunu mevzu sualle alakası olmadığı halde gereğine inandığım için arz etme lüzumunu duydum, beni bağışlayın. Bu Ali Türk içinde sünnet-i seniyeyi rehber eden, ki İmam-ı Rabbani mektubatında hep bu temayı işlemektedir. Sünnet-i seniyeyi rehber eden sahili selamete çıkar. Sünnetin mizanlarına, yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in söz, hareket, davranış ve takrirlerine, iç heyecanlarını, istigraklarını, vecdlerini tatbik etmeyen kimseler şaşırmışlardır. Cezbelerle, mezbelerle şaşırmışlardır. Herkese cezbe gelebilir. İnsanların en mücrimi olarak teveccüh ettiği zaman insan en mücrimine dahi öyle hal olur ki bazen şöyle derim mesela. Ya Rabbi, yani şu anda bana bütün dünyayı versen onu da istemem, vallahi atarım der insan. Bu o dakikada yakaladığın bir haleti ruhiyedir. Ama daima bunu sünnet mizanlarına vuracaksın. Resul-i Ekrem hiç öyle dememiş. Hiç öyle dememiş yani. Dünyayı kesmen hiç terk etmemiş. Kalbinden atmış, gidişine mahzun olmamış, gelişine de memnun olmamış. Ölçü de bu. Gidişine mahzun olmamış dünyanın, gelişine de memnun olmamış. Bu kıstasla hareket edeceksin. Bunlar içinde sünnet mizanlarına vurmayanlar, vecdlerini ve istiraklarını bunlar dile getirmişler, yazmışlar. Cuma'da az temas ettiğim bir hususa yeniden dikkatinizi rica edeceğim. İnsanın dış alemle alakası kesildiğini düşünün. Bilmem içinizde veşt hayatı olan, istirak hayatı olan az muttali olur buna. Cezve içinde o haletin içine girdiğinde ölçüler alt üst olur. Odasının buğutları değişir, mekanın buğutları değişir, beşinci buğutta yaşıyor gibi olur. Bütün beşeriyeti belki atıverir. Mesela insanın aklından geçer ki, şu reculiyet de nedir yani? Hatta reculiyete ait uzuv nedir yani? Bunların ne faydası var? Şu gözlerim olmasaydı ne iyi olurdu? Bana kalbim yetiyor çünkü ben kalbi hayatımı yaşıyorum. Hatta bir an gelir kalbini de atıverirsin. Dersin ki bana ruhum yetiyor, lüzumu yok bunun. Alemi halka intikal ettiğin zaman kendini de unutuverirsin yani orada. Bunlar insanın beşle istirakla içine girdiği seyri sülukta yollardır yani. Bu vadide nasibi hissesi olan girer tabii bu işin içine. Şimdi insan bu istirak ve veşt içinde dünyadaki ölçü ve kıstaslara uymayan şeylerle karşı karşıya kalır. Mesela şununla karşı karşıya kalır. Bütün eşya silini verir. Her şey Allah'ın tecellisinden ibaret görünmeye başlar. Adeta mum ışığından meydana çıkan karaltılar gibi her şey öyle karaltı olur. Karartı olur. Bütün oynayan piyonlar hepsi onun emriyle, iradesiyle oynadığını görür. Kenara çekilir bir bakar, bakar ki onun iradesi, onun dehlinden başka hiçbir şey yok. Onun tecellisinden başka hiçbir şey yok. Ve sonra der, la mevcude illallah, Allah'tan başka mevcut yok. Ehl-i sünnet sahabi diyor ki, hakaikul eşya sabitetün, eşyanın hakikati sabittir, hiçbir şeyi nefy edemezsin. Allah var, Allah'ın yarattığı eşya da var. İmam Rabbani'nin ifadesiyle eşya ama onunla kaimdir. Onu yok düşündüğünüz zaman eşya da yoktur. O vardır, eşyayı var etmiştir. Ve eşya ona dayalı, ona istinad etmektedir. Veli vecd ve istirak içinde verdiği bu hükmü zahir aleme tatbik eder. Muhyiddin İbn Arabi Fütuhat-ı Mekkiyesini yazar. Füsus-ül Hikemini yazar. Ataullah-ı İskenderani o da kendi kitabını yazar. Maktul Sühreverdi Heyakülün Nuru yazar. Bilmem kim daha neyi yazar. Ondan sonra Bedreddin-i Semavini de Varidatını yazar. Niyazi Mısri de Divanını yazar. Yazar ama aynı tema işlerler. Sen ben diye bir şey yok. Gördüğün her şey hayalat ve bir Allah var derler. Vecdini ifade ediyor, istirakını ifade ediyor. Şimdi bu hal, vahdeti vücut, vücut birliği, vahdeti mevcut değil, vahdeti vücut. Monimizm, bu esas maddecilerin mesleği, yani Epikür'le başlayan, Hegel'le geliştirilen ve tarihi maddecilik içinde son soluğunu alan, Karl Marx'ın mesnedi olan, o değil bu, bu vahdeti vücut, vahdeti mevcut değil. Vahdeti vücut demek bir halin, bir istirakın ifadesidir. Maddecilikle hiçbir şey alakası yoktur. Belki Allah adına bütün kainatı nefy ve inkar etme. Bir tek kusur varsa o da sünnet mizanlarına vurmadan hükümlerini beyan etmektedir. Bir tek kusur varsa. Bu kusuru niçin yaptılar benim kafamı çok meşgul ederdi. Keşke bunu yapmasalardı. Mesela şöyle düşündüm hayatım boyunca. Muhyiddin İbn Arabi vecd ve istirakını dile getirdiği fütuhatını yazdı, füsusunu yazdı. Keşke aklı başına geldiği zaman, bu yakazeye döndüğü zaman, tasavvuf tabiridir bu. O sekr halinden kendine geldiği zaman bunları tahsih etseydi diye düşündüm. Tahsih ederlerdi bunlar. Bunlar çok büyük kimseler. Çaplarını ölçemeyeceğimiz kimseler. Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde matmahı nazarı kimseler. Bunlara ufak bir tan ve teşni insanı baş aşağı getirir, mahveder. O kadar büyüktür ki bunlar, sahabiden sonra büyükler sıralansa bunlar sıraya gireceklerdir. Fakat bununla beraber görüyoruz ki biz, bizim şeriatımıza, canımıza, ruhumuza muhalif beyanlar var. Dilgir oluyordum, niçin tavsiye etmedin be Hazret diyordum. Tabi arkadaşlarla sohbet ederken böyle şu hususlar benim aklıma geldi, arz ettim. Dedim ki, bana öyle geliyor ki bunlar asıl alemi, asıl vücudu, asıl hayatı o sekir halindeki halleri olarak kabul ediyorlar. O bizim alemimize döndüğü zaman uykuya döndüm diyor. Yatağa girdim diyor. Cenab-ı Hakk'ın tecellileriyle baş başa kaldığı zaman o kadar cazip ki o alem, müncezip oluyor, hakiki alem olarak onu görüyor. Bu röye olan o alemden, ona göre hakikat sayılan o alemden bu aleme gelmek istemiyor. Eserini o alemde kaleme alıyor. O alemde düşünüyor. O alemin ölçü ve kıstasları içinde biçim veriyor yazdığı şeylere, formüle ettiği şeylere, şekil verdiği şeylere, kompoze ettiği şeylere. Bu aleme döndüğü zaman kabuslu bir rüyaya girmiş gibi sıkılıyor. Hakiki saydığı bir alemde gördüğü, duyduğu, yaşadığı, içine girdiği meseleleri, hayali bir alem saydığı bu alemin kanun ve kıstaslarına uydurup telif veya tevil etmek istemiyor, aklından geçmiyor. Şayet onlar bu alemi hakikat bilselerdi, o alemi sekir alemi diye tanısalardı, herhalde o alemde işledikleri hataları bu alemde tasfiye edeceklerdi. Edeceklerdi, buna harfiyen inanıyoruz. Etmediklerine göre bizim yaşadığımız şu aleme hiçbir zaman hakikat nazarıyla bakmadılar. Hatırda kalsa faydası olur bunun. Tasavvufu böyle anladıktan sonra hiçbir mutasavvifeye, mutasavvifinden hiçbir kimseye insanın maddeci demesine imkan yoktur. Maddecilikle vahdeti vücutçu tasavvufçular arasında esasen tam bir zıddiyet vardır. Maddeciler kainat hesabına, madde hesabına Allah'ı inkar ederler. Yani sadece madde vardır, atom vardır. Atomun içinde bir güç vardır, kuvvet vardır. Hususiyle bu asırda partiküllere kadar meseleyi götürüp her atom parçacığı şuurlu hareket etme mecburiyetindedir derler. Haşa, her zerreyi Allah'a ait kudret, güç, ilim, sam, beser, basara sahip müteala etmekte, müşahede etmektedirler. Erbab-ı tasavvuf ise, bunlar arasında vahdeti vücutçular ise, bunlar Allah hesabına kainatı nefy ederler. Madem derler her şey ona bağlı, ona dayalı, fanidir her şey, öyleyse biz bunların fenasına hükmedelim. Devreye girmesin, huzurumuzu ihlal etmesin. Mevla'dan bizi uzaklaştırmasınlar. Çünkü ondan âli koyan her şey deni ve dünyadır derler. Binaenaleyh tam bir zıddiyet içinde gidiyorlar. Görülüyor ki vahdeti vücutçu mutasavvife ile maddeciler arasında yakın uzak hiçbir alaka yoktur. İstifamı kaldıysa tevhid akidesiyle nasıl telif edilebilir diyor. Vahdeti vücutçu bütün eşya Allah'tır demiyor ki, bir bakıma bazıları müftedileri bunun, eşyanın batını Allah'tır, zahiri eşyadır derler. Haşa ve kella, müptedilerin söylediği bir sözdür. Aksine biz Muhyiddin İbn Arabi'de gördüğün her şey evham ve hayalattır, hakiki varlık onundur der. Vaka onların ifadeleri arasına bir kısım batılı panteistlerin noktayı nazarı olarak fikirlerin girdiğini de kabul etmek, İslam maslahatı adına zaruret kesbetmiştir. Hatta bu arada bazı tenkitçiler, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisinin, Fihmafihinin, Divan-ı Kebir'inin içine bir kısım batılı panteistlerin fikirlerinin sokulduğu iddiasındadırlar tenkitçiler. Bu arada Afzal-ı Kâşi diye Neoplatonizmin mütercimi adeta, Eflatunculuğu yeniden ihya eden, yeni Eflatunculuğu ihya eden bir adam, Mevlana'nın fikirleri arasına pek çok şeyler sokmuştur. Hatta bu arada şu söz, kim olursan gel, hani baza baza her ançı hesti baza. Bu söz Afzal-ı Kâşi'ye ait olduğunu söylerler. Bu panteistin sözüdür, Mevlana'nın değildir derler. Bunun gibi Füsus-ül Hikem'in dahi Afzal-ı Kâşi'ye ait olduğu söylenir. Bu zat hurufiyeciydi. Kendisinin Allah olduğuna inanırdı. Harflerden manalar çıkarırdı. Hurufiydi. Hadisler arasına bir sürü yalan şeylerin sokulması karşısında Mevlana'nın, Muhyiddin İbn Arabi'nin sözlerinin içine bir kısım eracifin gireceği mevzunda herhalde biraz müsamahalı, toleranslı olmak iktiza eder. Girebilir demek iktiza eder. Hadisin muhafızları vardı, kimyagerleri vardı. Buhari'nin önünden sıralanıp hadisler geçerken o kadar müteassıstı ki o sözler Resul-i Ekrem kokuyor mu, kokmuyor mu anlayıveriyordu, tutuyordu onu. Bu kadar nakkat, 1 milyon hadisi arayan, tarayan böyle, kendi devrinin büyükleri dahi tenkitine akıllar ulaşamadığı bu büyük insanların elinden hadis geçtikten sonra, buna rağmen hadisin içine bir kısım yalanlar sokulduktan sonra Muhyiddin İbn Arabi'nin sözlerinin içine niye sokulmasın, sokulabilir. Biz ehli sünnet ve cemaatin düsturları prensipleriyle hareket ederiz. Hale mağlup olan, sekir halinde söz söyleyen kimselerin sözleri bizim için hüccet değildir. Muhyiddin İbn Arabi de bunu söyler. Bizden olmayana bizim kitabımızı okumak haramdır der. Bir hal meselesi. Vecd ve istirak içindeysen yapabilirsin onu. Yoksa değil. Daha istifam varsa soru sahibi sorabilir, ben de arz ederim.